Teşekkürler.
Oysa adımız
yemeklere, hazırlayana güzel yemek.
Hayatın sesleri. Başladı Hayatın Sesleri. Hepiniz başkente, Ankara'ya hoş geldiniz sevgili dinleyenlerimiz. Feray Uz, Gülşen Ayvaz ve Meltem Afşar hazırladılar Hayatın Sesleri'ni. Sevgili Recep Özdem yayınımızı sizlere ulaştırıyor. Ve ben Nilgün Doruk diliyor ve istiyoruz ki her zaman olduğu gibi bugün de 15.55'e dek siz sevgili dinleyenlerimizle birlikte olalım. Sizler de katılın programlarımıza. Bizlere katılabileceğiniz hemen telefonlarımızı ve adreslerimizi hatırlatalım. 0090-312-463-34-19 ve 463-34-21 telefon numaramız, elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımız ise yine Hayatın Sesleri. Evet, her zaman olduğu gibi Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin ilk müziğini dinliyoruz. lezzet hikayeleri. Köşemiz başladı. Gazeteci sevgili Mehmet Efe ile birlikteyiz. Merhabalar, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Evet, ilk türkümüzden dinleyicilerimiz anladılar mı bilmiyorum bugün ne konuşacağımızı. Çünkü mevsim itibariyle artık yaz aylarının en sevilen meyvesi şifa kaynağı kirazdan söz edeceğiz. Onun için bir dalda iki kiraz türküsüyle başladık bugünkü hayatın seslerine. Evet, şimdi tabii sağlığa çok faydalı ağrı kesici özelliği var. Hı-hı. Antioksidan, hatta kilo vermeye bile yardımcı. Daha say say bitmez ama önce bir tarihçesinden mi başlayalım acaba?
Öyle başlayalım çünkü birçok üründe olduğu gibi, yani bitkisel üretimdeki birçok üründe olduğu gibi ana vatanı gene biziz. Özellikle Hazar Denizi kenarından başlamak üzere Kafkasya, Kuzeydoğu Anadolu bölgesinde ilk çeşitler oralarda bulunmuş ve Anadolu'da ilk defa dikilmeye başlanmış, yani kültüre alınmış. Hı hı. Ve böylelikle de bütün Anadolu'ya yayılmış, oradan Avrupa'ya yayılmış, İngilizler bizden alıp Amerika'ya götürmüşler. Böyle bir süreci var. Örneğin üzüm de aynı şekilde bir süreçle gitmiştir. Aşağı yukarı ona yakın bir süreçte 1500'e yakın Anadolu'da kiraz çeşidi var. Ama bunun sadece 24 tanesini ıslah edip biz kültüre alıp yetiştirmişiz ve şu anda...
Diğerleri yok mu olmuş?
Hayır, hala varlar. Var ama hani yenmiyor, daha küçük. Evet. Hani bazısı sadece çiçek aşamasında kalıyor. Ama şu anda tüketebildiğimiz 24'e yakın çeşit var. Ve Türk kirazı olarak anılacak kadar dünyada lider bir ülkeyiz.
Evet.
Dünya kiraz üretiminde birinci sıradayız. Bizden sonra Amerika geliyor. Bazen İran'la... İran da üretimde iyi, hı-hı, durumda ama işte Türkiye, İran, Amerika, İtalya, Fransa diye böyle bir sıralaması var. Ama dünyada tüketilen kirazın her 5 tanesinden bir tanesi Türk kirazı ve böylelikle de kabul edilmiş,
evet,
vaziyette.
Birinciliği kimseye kaptırmıyoruz bu konuda.
Üzümde de biz gene Amerika ile yarışır vaziyetteyiz. İhracatta aynı şekilde Amerika ve Türkiye olarak gene yarış halindeyiz. Ama ana vatanı biz olmamız sebebiyle, bir de büyüklüğünü düşünün, bir Amerika gibi ülke var, bir de Türkiye gibi neredeyse bizim 10 katımız büyüklüğünde bir ülkeyle kafa tutar vaziyetteyiz.
Evet.
Dünya piyasalarında bu şekilde yarış halindeyiz. Aşağı yukarı 550 bin tona yakın üretimimiz var. Bunun aşağı yukarı 10'da birini, 50 bin ton, 60 bin ton kadarlık kısmını, bazı yıllarda 100 bin tona kadar çıkıyor, İhraç ediyoruz.
Hı hı.
Bütün Avrupa aslında başta olmak üzere Japonya'ya kadar kiraz ihracatımız var. 30'a yakın ülkeye ihracat yapıyoruz. Dinleyicilerimiz buradan bakabilirler. Çünkü hani özellikle Avrupa'dakiler aldıkları kirazların menşeine baktıklarını görecekler ki Türkiye olacaktır büyük bir ihtimal.
Evet.
Tabii İtalya'dan da mutlaka gidiyordur ama büyük bir çoğunluğu gene Türkiye'den gidiyor.
Peki Türkiye'den nerelerden gidiyor? Çünkü pek çok iklim koşulları nedeniyle, coğrafi, hı-hı, koşullarımız nedeniyle pek çok yerde yetişiyor. Ama özellikle Marmara ve Batı Karadeniz galiba, değil mi? En çok çıktığı yer.
Şöyle söyleyelim aslında. Normalde kiraz bir periyot işi. Yani ilk Ege'de çıkan, Ege'de hatta İzmir Kemalpaşa'da çıkar. İlk oradan başlayarak ne zaman bu? Mayıs'ın 20'si itibariyle, 15'i itibariyle başlayıp ta Eylül'ün başlarına kadar 120-150 günlük bir süre içerisinde biz kiraz üretimi yapıyoruz.
Evet.
Onun için biz bu anlamda zaten çok avantajlıyız. Birçok yerde hemen bir ayda gelip geçiyor.
Evet.
Ama bizde belli bölgelerde olmak kaydıyla ihracatı işte Kemalpaşa'da başlayıp ardından Isparta, Senirkent, o bölgeler, Isparta, Burdur bölgesini görüyoruz. Ardından daha kuzeye doğru, Amasya'ya doğru bir,
evet,
üretim. Afyon gene önemli üretim merkezlerinden bir tanesi. Konya, Amasya, ta Malatya'ya kadar gidiyor. Hatta Tokat, Karadeniz'in bu Gümüşhane taraflarında ve en son aslında Torosların yaylalarında, yani Antalya'nın hemen üstü Aksekin'in üstündeki yaylalarda ta Eylül ayının başına kadar böyle bir 10'ar günlük periyotlar halinde.
Neredeyse ilkbaharda başlıyoruz yemeye. Evet. Sonbaharın sonuna kadar yiyebiliyoruz aslında. Ne kadar şanslıyız o anlamda.
Biz çok şanslıyız ve bu da bizim ihracatımızı da çok güçlü kılıyor, artırıyor. Çünkü her dönemde gönderme şansımız oluyor. Şimdi Türkiye'deki dinleyicilerimiz eğer dinliyorlarsa şey diyeceklerdir. Ya biz o kadar görmüyoruz kirazı. İhracat açısından çok iyi, önemli olduğu için bir de her bölge mümkün olduğunca kendi bölgesinde tüketiyor. Çünkü zamanı o zamana denk geldiği için hani Türkiye'nin gitseniz mutlaka bulursunuz büyük marketlerde ama fiyatı çok yüksek oluyor. Mesela bu sene için konuşalım. Neredeyse 4 Euro'dan başlayıp 8 Euro'lara kadar yani 40 liraya kadar düşünün.
Evet.
20 liradan 40 liraya kadar kiraz var. Şu anda da marketlerde 25 lira Türkiye'de.
Evet.
Avrupa piyasasında da işte 4 Euro'dan 8 Euro'ya kadar satışları var ve onlar sadece marketlerde de değil. Sokaklarda böyle bizde hani vardır ya erik tezgahları
evet.
gibi. O erik kiraz çilek tezgahları kurup hani giderken böyle 200 gram 300 gram alıp hani çerez niyetine tüketiyor. Avrupa toplumunda böyle alışkanlık var. Oralardaki kirazların birçoğu buradan gidiyor ve ciddi anlamda da para kazandırıyor
yani, ülkemize. Yani bizim depolama şansımız olmuyor o zaman bu durumda.
Yok.
Evet.
Normalde depolama şansımız yok. Zaten kiraz çok depolamaya da uygun bir ürün değil. Taze tüketilmesi gereken şoklama dediğimiz bir işlem yapılıyor. Özellikle Avrupa'ya gönderilmeden önce hemen dalından koptuktan sonra daha buğusu bile üstündeyken çok ani bir şoklamaya girip artı 4 dereceye alınıyor. Yani bir anda 25-30 derecelerden 4 dereceye düşürülüyor. Böylelikle tazeliğini koruyor. Soğuk hava araçlarıyla Avrupa'ya ihracatı gerçekleşiyor.
Evet, ama hasadı da en zor meyvelerden biri galiba, değil mi?
Şimdi onu söyleyelim. Bir kişi aşağı yukarı 80 kilo civarında bir günde sabah saat 6'dan başlayıp akşam 6'ya kadar neredeyse 12 saatte 80 ile 100 kilogram arasında toplayabiliyor. Zaten bizim avantajlı olduğumuz noktalardan bir tanesi de bu. İş gücü biraz daha ucuz Türkiye'de. Bu sebeple o iş gücünden yararlanarak toplayabiliyoruz. Ama dezavantajımız da var. Bizde küçük aile çiftçiliği yaygın olduğu için özellikle kirazda hani maksimum 5 dönümlük yerler var. İnsanlar mesela Akşehir'de görmüştüm oraya gittiğimde herkes bir hafta boyunca bir gün sizin oraya bir gün diğer tarafa sırayla toplayıp imece usulüyle para kazanmaya çalışıyorlar. Bu da iyi bir şey. Aile çiftçilerinin var oluyor olması aslında küçük aile çiftçiliği bu ülkenin sigortası.
Evet.
Üretimin devamlılığının sigortası bu anlamda önemli. Ama büyük işletmeler de mutlaka kuruluyor, kurulmalı da çünkü ihracata giden ürünlerde bunlara ihtiyaç var. Ama zahmetli. Yani evet. Zahmetli olduğu ile ilgili hiçbir şüphe
şimdi,
yok.
Sadece kiraz değil, kirazın yararlandan da yararlanıyoruz. Çok güzel sarmalar yapabiliyoruz. Hatta geçen hafta yaprak sarmasını konuştuk ama kirazın yaprağının sarmasına gelememiştik. Vaktimiz
aynen.
de yetmedi.
Malatya'da çok yaygın bir yemek. Hatta geçen Ali Şef diye bir şefimiz var Ankara'da. Meşhur otellerin şefliğini de yapmış. Şu anda da aşçılık okulu var. Onunla da sohbetini yaptık. Tam dedi şu anda kiraz yaprağı sarmasının zamanı. Gitmiş orada fotoğraflamış onları. Bu yemekle ilgili yerel lezzetlerin kaybolmamasıyla alakalı en öne koyduğu yiyeceklerden bir tanesi, yemeklerden bir tanesi kiraz yaprağı sarması olmuş. Çünkü bulmak mümkün değil. Yapılması, görüntüsü muhteşem bir şey. Bunda kirazın böyle bir özelliği de var. İnşallah Türkiye'de yaygınlaşır. Yani çünkü sadece o bölgede olan bir yemeği belki de tüm Türkiye'de o kiraz yaprağını kullanarak yapılmasını sağlayacak.
Ne güzel. Tabii şimdi kiraz deyince insanın aklına ilk etapta o hani kırmızı iri iri kirazlar geliyor ama
evet.
bir de beyaz kirazımız
evet.
var bizim.
Ben hemen beyaz kiraza geçmeden önce biz dedik ya hani Mayıs'ta başlayıp Eylül'e kadar
evet.
devam eden bir süreç diye Avrupa aslında 12 ay boyunca kiraz yiyor. Biz bunu o kadar yiyemiyoruz. Nasıl yiyebiliyorlar?
Nasıl yiyebiliyorlar?
Hatta bizim ülkemizdeki şirketlerden bir tanesi de gitti orada bahçe kurdu. Güney Amerika'da, Şili'de, Arjantin'de kiraz bahçeleri kurup orada da iş gücü ucuz olması sebebiyle 12 ay boyunca Avrupa'ya kiraz ihracatı yapabiliyorlar. Ve bunu yapanlardan bir tanesi de Türk firması. Türkiye'deki tecrübesi sayesinde gidip orada bahçeler kiralayıp 6 ay burada kirazı üretiyor. 6 ayda biz kışken orası yaz olduğu için tam oranın kiraz zamanı oluyor. Bu sayede Amerika ve Avrupalılar 12 ay boyunca kiraz tüketebiliyorlar.
Aa, ne güzel.
Bu anlamda hani belki Türkiye'de de böyle zor durumda kalınsa gidip oradan getirilebilir.
Evet. Evet.
O bölgelerde de var yani. Hani diğer bize özgü olmakla birlikte oraları da biz götürdük. Türkler götürdü oraya. Yaygın bir şekilde var. Beyaz kiraz dediniz. Beyaz kiraz Konya Ereğlisi'nde. %90'ı orada üretiliyor. Avrupa için çok önemli yiyeceklerden bir tanesi.
Neden beyazı tercih ediyorlar?
Şimdi özellikle pasta süslemesinde beyaz kirazı renklendirmek çok çok kolay. Evet. Yani isterseniz kırmızı, isterseniz mor, isterseniz turuncu her renge sokabiliyorsunuz. Onun için şekerleme sanayinde çok fazla kullanıyorlar. Hı-hı. Fransa ve İtalya tabii pastacılığın merkezlerinden biri olduğu için iki tane İtalyan firması gelip Ereğli'ye yatırım yapmış vaziyette. Her yıl 5 milyon dolarlık oradan kiraz alıp ihracat yapıyorlar. Yani biraz kaptırmışız aslında onları, evet. Ama onlar çok fazla kullandığı için ve gene onda da beyaz kiraz üretiminde de lider ülkeyiz. Buradan alıp bütün Avrupa'nın özellikle Fransa ve İtalya için söyledik, Almanya için de pastada, hı-hı, çok kullanırlar. Beyaz kirazı kullanıp pasta sanayine sokuyorlar. Onun
evet,
için
biz de reçelini yapıyoruz.
Biz reçelini yapıyoruz. Reçelini yiyoruz. Bizde aslında şey de vardır. Hani yaş pastaların üstüne böyle, evet, önceden çocukluğumuzda koyarlardı renk renk. Aynı şekilde onun yapımı oradan kaynaklı.
Ve lezzeti gene de biraz farklı ama.
Kesinlikle
diğer
farklı.
Birazdan,
çünkü şöyle, kırmızı gıdaların hepsinde bu antioksidan anlamında likopen var. Hı. Onda likopen eksik. Hem tadına etkisi var, evet, hem de besin değeri açısından, hı hı, çok daha az. Zamanımız doluyor herhalde.
Yok, daha var. Daha var. Evet.
Ben bir de şeyi de bahsetmek istiyorum. Normalde yaprakları faydalı olduğu gibi sapı da özellikle zayıflama için, hı hı, sadece kirazın kendisi değil, sapını da rahatlıkla kaynatıp demleyerek içebiliriz. Bu anlamda idrar söktürücü özelliği var. Kirazda da aynı şekilde besin değeri anlamında potasyum çok yüksek, besin antioksidan özelliği var. Yediğimizde bağırsak sistemimizin lifli olması sebebiyle bağırsak sistemimizin rahat çalışmasını sağlıyor. Bir tek sıkıntı vardı, öyle söyleyelim, geçmişte. İlaç kalıntısı problemimiz vardı. Hı hı. Çünkü o meyveyi yetiştirebilmek için mutlaka zararlılar var ve mutlaka kimyasal ilaç kullanımı vardı. Ama ihracat arttığı için artık bakanlık da bununla ilgili tedbirleri aldı. Çünkü diğer türlü satamıyorduk. Bu uygulamaları da sadece hani iç piyasa dış piyasa diye ayırma yapamayacakları için artık bununla ilgili de önlemler, tedbirler alındığı için düzenli olarak bahçelerden gidip örnekler, numuneler alınıyor. Acaba kalıntı var mı yok mu diye. Bu sebeple ülkemizdeki kirazları tüketiyor olmakta kesinlikle herhangi bir risk yok. Rahatlıkla tüketebilir
evet,
vatandaşlarımız.
Sadece zaman zaman hani kurtlu kiraz yemenin bir tedirginliği olabilir.
Şimdi o da şöyle. Normalde yağmur yağarsa, yani hasat olgunluğuna geldiği dönemde yağmur yağarsa kurtlanma gerçekleşebiliyor. Onu dışından anlamak çok da mümkün olmuyor. Çünkü tam yaprağın dibinde girer ki, hı-hı, orada. Açıp bakmak lazım. Zaten 2-3 tane açıp baktığınızda yoksa ondan sonrasında yoktur. Çünkü homojen bir dağılım aynı bahçeden toplanacağı için bu farklı farklı bahçelerden toplanıp da gelmesi çok mümkün değil.
Evet.
Onun için 2-3 tanesini rahatlıkla alıp bakalım. Bu arada kirazı eğer saklayacaksak onunla ilgili de bahsedeyim. Kesinlikle sapından koparmadan, sapından ayırmadan saklıyor olmak gerekir. Hı hı. Çünkü sapı ne kadar uzun durursa, yani üstünde kalırsa o kadar dayanıklı
evet,
olacaktır. Yıkayıp da kesinlikle dolaba koymayalım. Kendi üzerindeki buğu suyla kalsın. Yıkayıp koyduğunuzda hemen çürümeye meyillidir. Çünkü çok narin bir üründür. Reçeli rahatlıkla yapılabilir, kompostosu yapılabilir. Biz hiç zaten yemekten böyle şeylerini yapmıyoruz ama Avrupa'da evet, örnekleri var. Reçel mesela, kiraz reçeli ben güzel olur mu diye şüpheyle bakarken müthişti. Hatta çok az şeker kullandıklarını, hı hı, söylemişlerdi. Kaynatıyorlar aynı bizim reçel, yani nasıl evet, çilek reçeli yapıyorsak aynı şekilde kiraz reçeli yapıp bütün kış boyunca yemek adına yapılabilir diye öneriyorum yani.
Evet, gerçekten yazın en sevilen meyvelerinden biri, şifa kaynağı dedik. O zayıflatma etkisi, hatta beyne bile o Alzheimer olmama yönünde bir takım da işte çalışmalar, araştırmalar var. Gerçekten müthiş bir şifa kaynağı.
Şifa kaynağı. Yani mümkün... herkes fiyatından dolayı şikayetçi olacaktır ama üretim alanları ne kadar artarsa bu anlamda da her geçen gün ne kadar üretimimiz artarsa o kadar fiyatı düşecektir. Bir de havaların farklı gidiyor olması da bu anlamda. Hani biz evet, böyle diyoruz ama ya yiyemiyoruz diyecekler, böyle bir sistemde bulunurlar diye düşündüğüm için diyorum. Havaların soğuk gidiyor olması, mesela şu mevsimde dışarıda yağmur yağıyor.
Evet.
Bu iklim şartlarının değişiyor olması fiyatların düşmemesine sebep oluyor. Bu sefer ihracata giden kiraz daha fazla aranır hale geliyor ve iç piyasada kiraz bulamıyoruz.
Peki bu yağmurlar o bölgelerde olursa kirazın kurtlanma ihtimali de
tabii,
fazla tabii.
Tabii. Yani bu mümkün ama hani Ege bölgesinden demin konuştuk. Ege'den başlayıp ta Doğu Anadolu'ya kadar giden iklim şartı içerisinde mutlaka korunaklık alan bölgeler oluyor.
Evet.
Oraların kirazları sofralarımıza geliyor,
evet,
ve tüketiyoruz.
Ya da bundan sonraki üretilecek bölgelerdeki kirazlar tüketilebilir
Gülecek.
Diyoruz. Ve
aynen,
çok teşekkür ediyoruz
ben
bu teşekkür hafta
ediyorum.
İçinde.
Sağ olun.
Haftaya yine birlikte olacağız sevgili
İnşallah.
Mehmet Efe.
Görüşmek
sağ olun,
size.
Var olun.
Yeni tanıştık belki de, ama kim bilir, belki de hep vardın, eşlik ediyordun sessiz ve sinsice. Belki de şimdi anlıyorum, kurnazca ayırdın beni, belki de lime lime savurdun sevdiklerimi, belki de. Yalnızım, yaşamak zorunda oldum, beraberliğimsin. Yalnızım, kanımsın, canımsın, sen benim çaresizliğimsin. Yalnızım, bugünüm, yarınım, sen benim hüzünlerimsin. Tek bilebildiğim sen benim vazgeçilmezimsin. Senin olmamı istedin ama belki de bir aşık gibi inatla bunca zaman kendine sakladın. Belki de bir tohum gibi serpildin, filizlendin, ben oldun. Belki de yatağımı bile paylaşabilmek için benimle. Yalnızlığım, yaşamak zorunda oldum, beraberliğimsin. Yalnızlığım, kanımsın, canımsın, sen benim çaresizliğimsin. Yalnızlığım, bugünüm, yarınım, sen benim hüzünlerimsin. Yalnızlığım, tek bilebildiğim sen benim vazgeçilmezimsin. Yalnızım, yaşamak zorunda oldum, beraberliğimsin. Yalnızım, kanımsın, canımsın, sen benim çaresizimsin.
Sevgili dinleyicilerimiz, şimdi Avrupa'nın en büyük avokado tüketicisi Hollanda'ya bağlanmak üzere istiyoruz. Telefon attığımızda sevgili Yusuf Özkan var. Merhaba.
Merhaba, iyi yayınlar Nilgün Doruk.
Teşekkür ediyoruz. Evet, Hollandalıların en önemli yiyecekleri arasına girdi herhalde avokado, değil mi?
Evet, son 8 yılda 3 kat birden artmış avokado tüketimi ve Hollanda her yıl yaklaşık yarım milyar avro para ödüyor avokado ithalatı için. Dünyada en büyük avokado üreticisi Meksika'ymış ama bunun yanında diğer Güney Amerika ülkeleri Peru, Şili gibi ve bazı Güney Afrika ülkelerinden de Hollanda'ya avokado geliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra dünyanın en büyük avokado tüketicisiymiş Hollanda. 17 milyon nüfusluk ülke. Ve Avrupa'da tüketilen avokadonun %80'i Hollanda'ya geliyor. Bunu Almanya, İsveç, Norveç ve Danimarka izliyormuş. Gerçekten son yıllarda oldukça popüler. Her markette görmek mümkün. Her türlü yaşam dergilerinde, yemek dergilerinde mutlaka bir avokado tarifine rastlamak mümkün. Oldukça sağlıklı bir besin olduğuna inanılıyor. Zaten medyada da birçok vitamin açısından zengin olan bu meyvenin kanserden zayıflamaya kadar birçok konuda yararlı olduğu anlatılıyor. Bu nedenle de Hollandalıların en fazla tükettiği yiyecekler arasına girdi. Yılda yaklaşık 10 milyon kilo tüketimi var Hollanda'da ve önümüzdeki dönemde de daha da artacağı belirtiliyor uzmanlar tarafından. Birçok ürün ithal ediliyor Hollanda'da ama şu anda muz, portakal ve kavunun ardından en fazla ithal edilen ve tüketilen gıda durumunda Nilgün Doruk.
Evet, peki, teşekkür ediyoruz. Motosiklet yasağı mı geldi çevre kirliliğine karşı?
Evet, Hollanda'nın en büyük ikinci kenti Rotterdam'da böyle bir yasak şu anda yürürlüğe giriyor. Çünkü özellikle her köşede, her sokakta çok sayıda yemek şirketi ya da restoranın motorlu kuryeler nedeniyle büyük bir gürültü ve çevre kirliliği yaşanıyor. İşte belediyede, Rotterdam Belediyesi de buna önlemek için bir dizi bir paket hazırladı ve bu paket içerisindeki önlemlerden birisi de motorlu kuryelerin yasaklanmasıydı. Bu nedenle belediye şu anda iş yerleri, restoranlarla, yemek şirketleriyle görüşüp motosikletler yerine bisiklet kullanımı ya da motorlu bisiklet kullanımının yaygınlaştırılmasını istiyor. Bu konuda görüşmeler devam ediyor. Birçok restoran ve yemek şirketi de buna başlamış vaziyette. Çünkü daha önce de bir takım otomobiller nedeniyle havanın kirlendiği, gürültü kirliliği olduğu ortaya çıkmıştı. Bunun önüne geçildi, yasaklandı. Ancak motorlar konusunda ciddi bir sıkıntı vardı. Belediye yetkilileri sık sık bunu dile getiriyorlardı ve artık bu yazdan itibaren Rotterdam'da motorlu kuryeler yasak olacak. Bunun yerine motorlu bisiklet ya da bisikletler daha temiz ve yaşanılabilir bir kent için, daha temiz bir çevre için artık bisikletli, motorlu bisiklet kullanmaya başlanacak Nilgün Doruk.
Evet, peki, teşekkür ediyoruz sevgili Yusuf Özkan. Bu arada dillerine ne oldu Hollandalıların? Hollandaca ya da bizdeki bilinen adıyla Flamanca tehdit altında mı günlük hayatta çok fazla İngilizcenin konuşulması dolayısıyla?
Evet, ciddi tehdit altında çünkü artık neredeyse herkes İngilizce biliyor. Birçok bölgede, birçok okulda artık 4 yaşından itibaren burada, çünkü zorunlu eğitim 4 yaşında başlıyor. Çift dilli eğitim var, İngilizce, Hollandaca. Bu nedenle de insanlar günlük ihtiyaçlarını, günlük konuşmalarını İngilizce üzerinden yapıyorlar. Hatta yapılan bir araştırmaya göre Hollanda ve Belçika'nın Flaman kesiminde insanların yaklaşık %30'u günlük haber ihtiyacını bir başka yabancı dil üzerinden gerçekleştiriyor. Yani yabancı yayınlarını okuyor, yabancı yayınları dinliyor. Bu anlamda dilin çok ciddi bir tehdit altında olduğu belirtiliyor. Özellikle yabancı sözcüklerin çok fazla baskın olması ve gençlerin konuşurken Hollandaca arasına yabancı sözcükleri sıkıştırmasının dili giderek aşındırdı, bozduğu belirtiliyor. Çünkü Hollanda'da liseyi bitiren bir çocuk en az 5 yabancı dili ana dili gibi konuşmak zorunda. Çünkü ortaokuldan itibaren Fransızca, Almanca, İngilizce gibi yabancı diller zorunlu. Lisede klasik Yunanca, Latince, İspanyolca ya da İtalyanca gibi diller de bunun içine giriyor. Dolayısıyla bu nedenle insanlar kendi ana dili dışında diğer bildikleri dillerle iletişime geçiyorlar. Örneğin ülkenin hükümet merkezi Lahey'de hiç kimse Hollandaca konuşmaz. Otobüse, belediye otobüse binseniz, tramvaya binseniz size İngilizce karşılık verirler. Çünkü artık bir dünya kenti orası. Zira diğer kentlerde öyle. İşte bu nedenle hem hükümet hem de dil konusunda çalışma yapan üniversite kürsüleri ve dernekler bundan oldukça kaygılı ve bunun için acilen bir şeyler yapılmalı, dil kurtarılmalı, yoksa giderek artık kendi dilimiz olmaktan çıkacak, marjinal, neredeyse turistik bir dil haline gelecek. Bu da gelecek kuşaklar için oldukça olumsuz sonuçlara yol açabilir. Bir an önce önlem alınsın çağrıları yapılıyorlar. Ancak şu ana kadar somut bir adım atılmış değil. Bakalım bu konuda neler yapılacak. Biz de merakla bekliyoruz Nilgün Doruk.
Evet, biz de sizin bizimle paylaşımlarınızı yine merakla bekliyor olacağız. Çok teşekkür ediyoruz bugün için. Yine birlikte olmak dileğiyle sevgili Yusuf Özkan. Kolaylıklar diliyoruz size. Sağ olun, var olun.
Senin kötü kalbinden, fikrimin dikenlerinden batıyorsun hala derinden. Çek çıkar elini kalbimden. Batıyor, acı.
Türklerde spor kültürü. Sevgili dinleyicilerimiz, Türklerde spor kültürü köşemiz başladı. Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü öğretim üyesi, sporda psikososyal alanlar bilim dalı başkanı Profesör Doktor Sayın Özbay Güven hocamla birlikteyiz. Merhabalar hocam, hoş geldiniz.
Hoş bulduk Nilgün Hanım.
Evet, geçen hafta polo sporundan bahsetmiştik dinleyicilerimize. Bu hafta dünyaya yayılmasından söz edeceğiz. Batı dünyasına nasıl geçmiş, ondan söz edeceğiz. Hemen başlayalım isterseniz. Şimdi polo sporunun Batı dünyasına o kültürel geçişliliği nasıl olmuş acaba hocam, anlatır mısınız?
Nilgün Hanım, polonun Batı dünyasına geçmesi aslında çok yeni bir şey değil. Daha önce Bizans-Fars ilişkisi ve Haçlı Seferleri sonucu Batı'ya geçtiğini söylenmekte ve geçişte Farsların hakim unsur olduğu bazı batılı kaynaklarda da vurgulanıyor. Hı hı. Ancak bu ilişkiler Anadolu üzerinden. Türkler ile Bizansların ilişkileri ise genellikle 1071 sonrası Anadolu coğrafyasına sıkıştırılarak ele alınıyor. Oysa ki Bizans-Türk ilişkileri Karadeniz kuzeyinden göçlerle Anadolu dışında da var olmuştur. Hı hı. Acaba Çevgan, Çöğen üzerinden düşünülür ise Bizanslar bu sporu Farslardan olduğu kadar Türklerden de almış olabilirler mi? Karadeniz'in kuzeyinden yapılan Türk göç ve akınları, bazı Türk boylarının Bizans topraklarına yerleştirilmesi, Bizans-Türk temasını milattan sonra 4. ve 5. yüzyıla kadar gerilere götürmektedir. Yeni araştırmalar bu konuda polonun Türk-Bizans bağlantısına ışık tutacak verileri ortaya koyabiliyor. Orta Çağ'da polo sporu Çevgan adının söylenişindeki fonetik karakterleri taşıyarak Batı'ya ve Batı dillerine geçmiş, oralarda oynanmış fakat nispeten bir süreklilik sağlanmamıştır. Polonun Hindistan'a Türk Babür Devleti etkisiyle geçişinden sonra burada kurulan İngiliz askeri yönetimi polo ile tanışıyor. Polonun kıtalar arası tarihi Hindistan'da İngilizlerin egemenlik kurdukları dönemde bu oyunu görüp benimsemeleri ve 1871'de ülkelerine götürmeleriyle başlıyor.
Peki hocam, orijinal savaş stratejisinden geldiği söylenir. Siz ne dersiniz bu konuda?
Şimdi savaş olmadığına göre spor tif işlevi olan bir polo.
Evet.
O zamanlarki polo savaşa yönelik işlevi vardı. Polo aynı polo ama işlevi
değişti. Evet.
Sporlaşmış bir şekilde sportif açıdan yapılıyor. Hı hı. İngiltere, Amerika, Arjantin, Yeni Zelanda ve Avustralya'ya geçişi daha organize, daha sivil bir spor geleneğinin başlangıcı, olimpiyatlarda bu sporun yer alışı yeni zamanlardadır. Kıtalar arası kültürel geçişlik okyanus aşırı bir boyut kazanıyor. Polo sporunun başlangıcında doğudaki savaşçı mücadeleci şartlar, hareketlilik, zenginlik, aristokrat yapı, 15. yüzyılda Hindistan sınıflı toplum yapısından da kaynaklanıyor. Ve bu pahalı sporu Batı zenginliğinin dikkatine sunuyor. Çin bürokrasisinin Japon feodal shogun geleneğinin etkisi de dikkatten kaçırılmamalıdır. Bir yanda polo dış dünyada sahiplenilirken eski yurdunda Hindistan ve Pakistan'ın dışında gözden düşmektedir. Diğer bir neden olarak İslam dinine inananların Hazreti Hüseyin ve Ehl-i Beyt'in Kerbela mücadelesine olan saygısı ve yerde yuvarlanan kelleye yapılan ikonografik telmih ve bunun sosyal hayata etkisi polonun İslam dünyasından göçünü kolaylaştırmıştır.
Evet. Peki hocam, İngiltere sonrasındaki polo nasıl olmuş, nasıl devam etmiş?
Tabii ki İngiltere'ye polo gidiyor. Tabii oradaki atları da götürüyorlar ama oradaki bozkır atı yaşamıyor İngiltere'de, ölüyor. Hibritleşmeye gidiyorlar. Yeni ırk atlar, polo atları üretiyorlar. Fakat bu polo atları şeye dayanıklı olmuyor. Cidekoları da yüksek oluyor. Bu bizimki alçaktı cidekoları.
Bir de cideko nedir hocam?
Yerden atın sırtı olan yeridir.
Evet.
Yani 1.89'a kadar bulmuşlar. Hı-hı. Ama daha aşağıya olması lazım. Bu hibritleşmeyle bunu yapamıyorlar. Peki o zaman İngiltere'de oynanmayacak mı? Oynanacak. O zaman neyle oynayacaklar? Eldeki mevcut atlarla oynuyorlar. Peki Türk atları niye başarılı? Bir İngiliz atı polo oyunundayken ani manevra dönüş yapamaz. Ayağı kırılır, ayak bileği. Kuvvetli değildir ama Türk atının, bu bozkır tipi atının şu ayak bileği çok kuvvetli. Çok kuvvetli. Dönüşte kırılmıyor. Kırılmadığı için özellikle bu oyunla oynanıyor. Yani İngiliz atları buna pek dayanıklı bir atlar değil. Nine bu oyuna onlar. Değil tabii. Nine bu oyuna evet. Bu oyuna uygun değil. Yani evet. Türk atının buradaki esprisi bu ayak bileğinin çok kuvvetli olması. Evet. Ani manevralarda dönüşte kırılmıyor. Evet. Yaşar Doğan'ın bileği gibi nasıl kuvvetli evet. Aynı
Türk,
onun gibi.
Türk sporcuları da polo sporcuları da öyledir.
Tabii yani Türkler mi? Mücadele sporlarında başarılı. Bu evet. Sosyokültürel ve genetik bir şey.
Hatta hocam kadınların da bu sporda başarılı olduğu söylenirdi.
Türkmen kadınlar evet geçen evet. Hafta da söylemiştik. Hı-hı. Oynuyorlar.
Oynuyorlar.
Şimdi bu polo İngiliz subaylar ve bürokratlar tarafından İngiltere'de oynanmaya başlandıktan sonra kulüpler kuruluyor. Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda gibi İngiliz dominyonu ve sömürgesi olan ülkelere Amerika'da yayılıyor. Güney Afrika ülkelerine iniyor ve polo tarihine yepyeni bir yön kazandırılıyor. İngiltere dışında İspanya, Fransa, Almanya hatta modern olimpiyat oyunlarına katılan Macaristan gibi ülkelerde kulüpler kurulup oyunlar düzenleniyor. İspanya ve Portekiz sömürgesi olan Arjantin ve Brezilya başta olmak üzere diğer Güney Amerika ülkelerinde oluşan altyapı poloyu modern olimpiyat oyunlarına taşıyan önemli bir unsur olarak dikkate alınıyor. Özellikle Arjantin için futbol ve polo İngilizlerle mücadelenin ilginç bir yönünü oluşturmuştur. Ancak belirtmek gerekir ki polo modern zamanlarına yayılma alanı oldukça genişlemiş, aristokrat ve diğer üst tabakaya ait bir spordur. Polonun az bir süre de olsa olimpiyatlarda yarışma dalı olması, onun modern tarihinde kaydettiği başarı ve yaygınlığının bir sonucudur. Türklerin ve Türk İslam birikiminin dünya uygarlığı içindeki yeri bilim, felsefe, tıp, astronomi ve matematikte olduğu gibi, sporda da oldukça kesin ve gelişim çizgisi net olarak takip edilebilen bir yerdir. Bu çizginin uygarlık tarihinde daha kalın çizilmesi için eleştiri ve emek gerekmektedir. Bu çizginin kesildiği, koptuğu, silindiği yerler de vardır. Örneğin Türkler ve İranlılar polo, çöven, çevgan oynamaktan neden vazgeçtiler? Tarih birikimleri zengin, devlet gelenekleri köklü olan iki kültürün atasporlarından vazgeçmeleri beden eğitimi ve spor tarihi açısından önemli bir sorudur. Tahmin ediyoruz ki polo eğer Türkler, İranlılar ve diğer İslam ve Doğu ülkeleri tarafından benimsenmiş olsaydı, güreş gibi bir olimpik dal olma yolunu açabilirdi. Öyle anlaşılıyor ki güçlü bir akım bu ülkelerde sosyolojik nitelikli ve top oyunları spor altyapısının önüne geçmiştir.
Evet, sonrasında yeniden canlandırılacak belki birazdan geleceğiz oraya ama şimdi modern olimpiyat oyunlarında polo düzenleniyor dediniz. Poloyu nasıl düzenliyorlar modern olimpiyat oyunlarında?
Antik dönemde Nilgün Hanım olimpiyatları bugünkünden daha dar kapsamlı oyunlar olmakla birlikte bireyde spor bilincinin kentlerde ise yarışmalara ev sahipliği yapmanın göstergesi olarak tarihte haklı bir yer almıştır. Modern olimpiyat oyunları dünya spor tarihinin şu an eriştiği en üst düzeyde bir yarışma geleneğidir. Bir spor dalı dünya genelinde yaygın olarak kabul görüp örgütlendiğinde o spora gönül verenler ve devlet kurumları o sporu olimpiyatlara taşımaktadır. Polo da özellikle 18. ve 19. yüzyıllarda kaydettiği yaygınlık ve örgütlenme düzeyiyle 20. yüzyılda modern olimpiyat oyunlarının 5'inde yerini almış ancak daha sonraları bu durum devam etmemiştir. Polo'nun yarışma dalı olduğu modern olimpiyat oyunları 1900 Paris, 1908 Londra, 1920 Anvers, 1924 Paris ve 1936 Berlin olimpiyat oyunlarıdır. Ondan sonra katılan ülkelerin sayısı az olduğu için olimpiyatlardan kaldırılmıştır. Zaten 36'nın raporlarını Atatürk istediği zaman derecelere bakıyor. Binicilikte derece yok. Polo'ya bakıyor. 5 ülke katılmış. Neden diyor biz bu oyuna katılmadık? Genelkurmay Başkanı'nı çağırıyor. Polo ne ister diyor? Sayın Paşam diyor. Sayın Cumhurbaşkanım. Cesaret ister. Biz cesaretli milletiz. Başka ne ister? İyi atabilmek ister. Biz de iyi atabiniyoruz. Hemen talimat veriyor. Polo
atlarımız
takımları.
Atlarımız da iyi.
Karacabey atlarımız evet. Var zaten. Polo takımları Atatürk'ün üstün görüşü sayesinde ama sonra ömrü vefa etmiyor. Yarım kalıyor.
Evet. Şimdi tabii Türkiye'de Atatürk zamanında yeniden canlandırılıyor ama. Değil mi polo?
Atatürk'ten sonra evet.
Evet.
Yani bu Türk kültürünün dünya spor tarihini etkileyen bir Türk sporu yüzyıllar geçtikten sonra Türkiye'de Cumhuriyet döneminde yeniden yaşatılmak isteniyor. Hı hı. Atatürk'ün o yaptığı şey, yarım kalan şey, modern olimpiyat oyunlarından sonra Türkiye'de tekrar canlanacak. Şöyle oluyor. Atatürk bu sporda Türklerin başarılı olacağına inancı vardı. Bu nedenle sağlığında girişimlerde bulunmuştu. Aklı askeri kıtaların bu işi yapması için Genelkurmay Başkanlığı'nı bilgilendiriyor ve Paris'te Hermes mağazasından spor kıyafetleri, malzemeleri, siparişleri veriliyor. Ancak biraz önce de ifade ettiğim gibi Atatürk ömrü vefa etmiyor. Hı hı. Atatürk'ün vefatından sonra 1956 yılında polo çalışmaları tekrar Türkiye'de başlıyor. Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı ve 43. Süvari Alayı'nda iki takım kuruluyor. Bu alayların polo takımları Ankara'da İngiliz takımlarıyla maçlar yapıyor. Yapılan maçlarda Türk polo takımları İngiltere Kraliyet polo takımını 5-2 ve 5-3 yeniyor. 18 yıllık Kraliyet polo milli takımı karşısında 18 aylık Türk milli takımı. Evet. Bu büyük bir sansasyon yaratıyor. Ve daha sonraki yıllarda 1959 yılında süvari okulu lav olunca personel dağılıyor. Yerine atlı yarışma grubu kalıyor ve 1964'te süvari birlikleri de lav olunarak tankçı yapıldığından okulu olmayan bir şeyde devam edemeyeceğine göre polo sporu da böylece kalkmış oluyor. Hı-hı. Ben bazen böyle eski malzemeler de satın alıyorum. Bir davetiyede şöyle yazıyordu. Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nın şu anda yüzme havuzu olan yer polo sahası olarak nerede, tören nerede yapılacak? Polo sahasında diyordu.
Evet.
Oradan demek ki 70'li yıllara kadar bu gelenek gelmiş. Daha sonraki yıllarda polo sporunun yıllar sonra Eylül 2012 tarihinde İstanbul Atlı Polo Kulübü'nde düzenlenen Arena Polo Cup adıyla bir oynandığını görüyoruz. Yurt dışından gelen polocular Türkiye'de bunu bir gösteri amaçlı.
2012'de. Ondan 2010. Sonra bir daha yok.
Yok.
Devam ediyor.
Yok.
Ha yok, bitti. Yok,
bu programda sonra gündeme geliyor.
Evet.
Bu programla Türkiye'ye bizim bir atasporumuz ve Türk sporunu tanıtmaya çalışıyoruz. Sahip çıkılması için bunları anlatıyoruz.
Evet, evet. Peki hocam, şimdi ana kuralları ve felsefesi de var tabii ki bu sporun. Neydi acaba, bunlar mı zorladığı için devam edilemiyor acaba?
Polo bugün oynandığı haliyle geçmişteki gelenekleri ve kuralları önemli ölçüde yaşatmış bir spor. Tarihin akışı içinde uzun yıllar önceden gelen ve değişik coğrafya ve kültürlerde oynanan çöğenin kurallarında bazı değişiklikler olması da normaldir. Kaldı ki geniş bir coğrafyada tarih boyunca sayılma gösteren çöğenin geçmiş zamanların Japonya'sından bugün Amerika Birleşik Devletleri'ne kadar pek çok kuralının hemen hemen aynı olduğu dikkate alınırsa başlangıç döneminde kurallarının ve oyun felsefesinin tam anlamıyla oturmuş olduğu anlaşılmaktadır.
Bir takım oyunu takımı, değil mi hocam?
Evet. Evet. Dünyanın en az sporcu sayısıyla oynanan, hı-hı, takımı.
Evet.
Peki, en tehlikeli, evet, en hızlı, en pahalı, hı-hı, sporu dünyanın.
Hı-hı. Hız aynı zamanda da yetenek üzerine kurulu galiba, değil mi? Birazcık
tabii, da tabii, hakim olacak. Tabii. Atın üstünde durmayı bilecek, manevra yapmayı bilecek, atla insan uyumu olacak. Yani bunlar çok önemli şey.
Halbuki geçen hafta da değindik, atların Türk tarihindeki yerinden de söz ettik. Biz çok iyi ata bineriz ama ne yazık ki 2012'de bırakmışız. Keşke devam edebilseydik bu spora.
Binebiliyoruz da buradan Kızılay'a ata binip gelen kaç kişi var?
Evet.
Atın donanımını, bütün kuşamlarını ben getireyim, bir atı da buraya koyayım. Bu atın binit takımlarını kim yapabilir? Şimdi bir de oturup bunları düşünmemiz lazım.
Evet.
Çöğen oyununun ana kuralları ve felsefesi aslında bir yaşama ve savaşma mantığına da bağlı görülüyor. Avın önemi insanın kendi doğasına, evcilleştirdiği hayvana ve çevresine egemenliğinin zorunluluğu ve savaşarak edinilen ekonomik kazanç ve siyasi emelleriyle de bütünleşmesi, çöğen gibi bu spor ister istemez zorunlu kılmış da olabilir. Savaş eğitimi olan polodan spor olsun diye yapılan poloya gelişen ilkesel evrime rağmen insan hayvan uyumu, insan hayvana egemenliği durağan ve karakterist olarak sürekli kılmıştır. Polo sporunun geçmişten günümüze gösterdiği tarihsel birikim içinde genel özellikler olarak en azından şunları bilmek lazım. Bu oyunun alanı 275 metre 250 metre arasında, eni ise 180 metreye 140 metre arasındadır. Çim bir alanda oynanır. Topu içeride tutabilmek için de yüksek olmayan tahta perdeler sınırlandırılmıştır. Tahta perdeler alçaktan gelen topların çarparak oyun içinde kalmasını sağlıyor. Oyun süresince oyun alanında oyuncular, görevli hakemler ve yardımcılar dışında hiç kimse giremez. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Bu polonun oynandığı yerlere Asyatik coğrafyada baktığınız zaman buzulların tıraşladığı ve asfalt gibi olduğu ve çimenli olduğu yerlerde doğal sahalar var.
Evet.
Oralarda oynanıyor.
Evet. Bir de Türklerin bu konudaki yetenekleri de tabii ki göz ardı edilmediğinde aslında hala devam eden bir spor olabilirmiş hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Süremizin sonuna geldik. Haftaya yine birlikte olacağız Türklerde Spor Kültürü köşemizde.
Ben teşekkür ediyorum Nilgün Hanım.
Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Özbay Güven Hocamla birlikteydik. Bu haftanın da sonuna geldik. Pazartesi 15 haberleri sonrasında görüşmek üzere. İyi hafta sonları. Hayatın Sesleri.